Aritmetik iyi, kuşlar pek iyi. Cemal Süreya. Broy Yayınları, Nisan 1993. Yayına hazırlayan Necati Güngör. Bu kitap 74 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 15 Mart 2011. Okuyan Müberra Ellialtıoğlu. Bir de ilkokulda bir ödülüm var. Bir Yavru Türk dergisi cildi kazandırmıştı bana. 3. sınıftaydık sanırım. Öğretmen Tavşanla Kaplumbağa öyküsünü anlattı bize. Dedi ki, gelecek ders bunu sizler yazın. Bu bir yarışmadır. Birinci gelene işte şunu vereceğim. Ertesi derste yazdık hepimiz, verdik. Ben kazanmışım. Tek farkla. Herkes şöyle yazmış. Bir tavşanla bir kaplumbağa arkadaş olmuşlardı. Ben şöyle demiştim. Bir tavşanla bir kaplumbağa can ciğer arkadaş olmuşlardı. Ondan sonra uzun zaman tahrir ödevlerinde bu can ciğer lafını herkes kullanmaya başladı. Tatilinizi nasıl geçirdiniz diye bir ödev veriliyor mesela. Herkes şöyle başlıyor. Can ciğer bir arkadaşım vardı. Bu benim ilk ödülümdür. Cemal Süreya. Aslında hiç parmak kaldırmadım. Necati Güngör. Edebiyat öğretmenlerimi hiç unutmam. Onların bende, düşünüyorum da, belirleyici edebi rolleri olmuş değil. Ama bana hepsi iti kazandırmıştır. Ortaokulda Nimet Kolçak diye bir edebiyat öğretmenimiz vardı. Eski soyadı Nimet Karayel. Tarih romanları yazarı M. Sami Karayel'in eski eşi. Bilecik Ortaokulu'nda parasız yatılı olarak okuyordum. Öğretmenimizin ufku çok genişti. Şimdi düşünüyorum geriye doğru, gerçekten edebiyat bilgileri çok sağlamdı. Bir sözü kalmış bende. O benim için biraz iteleyici oldu. Bir tanım, Hüseyin Cahit Yalçın sıcak bir yazardır. Falih Rıfkı Atay ise çok usta, çok daha ayrıntılara inebilen ama soğuk bir yazardır. Bu tanım bende kalmış. Öğretmenimiz böyle biriydi. O sıralar 3 yıl ortaokulda parasız yatılı okudum. Türkçe derslerinde en öndeydim. Hatta bir örnek vereyim. Bazen güç denemelere girerdim. Bütün sınıfın bir kişi hariç. Sınıfın birincisi ya da ikincisi hariç. İkincisi. Bütün sınıfın kompozisyonunu yazmış olurdum. Fakat hocamız tabii benimkine 10 verdikten sonra onlara da 5'ten aşağı olmamak üzere aynı kişi yazdığı halde sıralama yapmıştır. 7 alan, 6 alan, 5 alan olmuştur. Lisede de parasız yatılı okudum. Lisede de çok değerli öğretmenlerim oldu. Lise 1'de rahmetli Ali Sedat Oksal gelirdi edebiyat derslerimize. Aruz'u bize çok iyi öğretti. Sanırım yeni edebiyatı değil ama, yani 1940'tan sonraki edebiyatı değil ama, ondan önceki edebiyatı çok iyi biliyordu. Zaten gazetelerde dil yazıları yazardı, Milliyet'te. Tikleri olan bir adamdı, çok güzel konuşurdu. Ondan sonra, o öldükten sonra, ertesi yıl ünlü yazar Mehmet Behçet Yazar geldi. Ünlü yazar ve şair. Çok yaşlıydı, üst üste gözlükler takardı. Beni keşfetti diyebilirim. Bir gün bir kompozisyon vermişti. İki kişiyi çok beğendi. Bir beni, bir de Necati Akgül adlı bir arkadaşı. Yalnız ben, tahrir ödevinin üzerine Cem Süreyya yazmıştım. Geldi, Cem Süreyya kim? Dedi. Benim dedim. Sahiden Cem mi adın diye sordu. Yok dedim, benim adım Cemalettin. Arkasına Alettin ekledi. Bir daha adınla yaz dedi. Mehmet Behçet Yazar gerçekten eski edebiyatı çok iyi bilirdi. Eski ölü dilleri bilir, Çağatayca bilir. Çok da efendi bir adamdı. Öbür öğretmenler de çok saygı gösterirlerdi ona. Cumhuriyetin ilk yıllarından kalma bir adamdı. Ondan sonra genç bir bayan geldi bizim sınıfa. Çok genç, ince. Melahat Babacan. 2 yıl onda okudum aslında. Mehmet Behçet Yazar gitmişti. Yıl olarak 1948-50. 50 mezunuyum ben. Melahat Babacan çok düzgün konuşan bir insandı. Yani beklerdik. Yaptığı cümlelerde bir tane düşük olsun. Yapmazdı. Şerif Hulusi'nin eski eşiydi. Bizim sınıf haylaz bir sınıftı. Son sınıf. Adı Edebiyat G. Hatta hep 2 senelikler. Bizim gibi 1-2 parasız yatılı, böyle uysal kişi vardı aralarında. G harfinin üstüne bir işaret koyup yumuşak G yaparlardı hep. Yani edebiyat yumuşak G'de okurduk. Bütün öğretmenlere karşı haylazlık yaparlardı. Ama Melahat Hanım'a karşı hepsi ayaktaydı. Hepsi hayrandı Melahat Hanım'a. Melahat Hanım da bana edebiyat alanında büyük bir yakınlık gösterdi ve beni biraz ayırdı. Sonradan hocalarıma rastladım. Evet, yani ikisine rastladım. Mehmet Behçet Bey ölmüştü. Öbürü zaten daha önce ölmüştü. Yazar olduktan sonraydı. Bir gün Nimet Hanım'a rastladım Mısır Çarşısı'nın önünde. O zaman daha Üvercinka yeni çıkmış. O da İstanbul'da, Kumkapı'da bir ortaokula nakledilmiş. Arkadaşlarımdan duymuştum, Bilecik'ten gelmiş. Orada gittim, siz Nimet Hanım mısınız dedim. Aa Cemal dedi, fakat öyle tuhaf bir şey oldu ki. O sırada ne olmuştu, askere mi gidecektim? Bana bir telefon numarası da verdi. Arayamadan gittim. Geldiğimde tekrar aradım. Birkaç yıl sonra, Avrupa dönüşüydü. Bu kez bana sanki anısı soğumuş gibi geldi. Beni çok severdi oysa. İlgi göstermedi. Ben de bir daha aramadım. Ama Melahat Hanım ben papirüsü çıkarırken bir gün papirüse geldi. Oturduk konuştuk. Onunla yakınlığımız oldu. Lisedeki öğretmenim olduğu için daha yakındık. Daha bir diyaloğumuz vardı. Sonra pek az rastladım. Nahit Hanım'ın evine gider her zaman. Bir gün gelsin de göreyim. Başka öğrencileri de var. Onlarla birlikte gidip görelim istedim. Baştan da söylediğim gibi edebiyat hocalarımın içerik olarak tam bir etkileri olmadı bende. Bir yerde yolumu kendim yapma durumunda kaldım. Ama daima el üstünde tuttular beni. Bir de edebiyat hocalarından ayrı hocalar da vardır. İnsanda edebiyat duygusunu uyandıran yahut o itiyi ondan gören. Bir Fransızca hocamız vardı. Adını şimdi unuttum, soyadı Bahri. Çok yaşlı bir adamdı. İnhisarlardan emekli olmuş, iyi Fransızca bildiği için Bilecik'te Fransızca hocalığı yapıyordu. O hoca bende etkili olmuştur. Eskiyi kurcalaması, ayrıntılara inmesi bakımından, bir de benimle edebi şakalar yapması bakımından. Ben ilkokula bir yıl geç gittim, hastaydım. Gittiğim zaman okuma yazmayı her şeyi biliyordum. Hatta amcam bana 5 sıfırlı rakamlarla matematik yapmayı bile öğretmişti. Bu yüzden 1. sınıfta arkadaşlarımla aramızda büyük bir fark vardı. O fark hep devam etti. Bu beni tembel olmaya götürdü ama bir yandan da dışarıdan okumaya götürdü. Ben okumaya din kitapları, halk kitapları, cenk kitapları okuyarak başladım. Aynı kitabı 100 kere okumak ama... O şekilde başladım. İlkokul 3'ten sonra ve daha çok ortaokulda daha çok edebiyat kitapları, romanlar gibi yapıtlara yaklaşabildim. Ama ondan sonra hız kazandı bu bende. Yeni edebiyatı üniversitede yakalayabildim. Lisede aruzcuydum. Eski edebiyatçıydım. 1940'la gelen şiir devrimini pek sevmiyordum. Sonradan onlardan çok yararlandım. Aileme gelince, ailem sözel bir aileydi. Amcam okurdu, babam pek bir şey okumazdı ama konuşmayı severdi. Konuşmayı çok seven bir ailenin çocuğuyum. Yalnız şiir itisini annemden aldığımı söyleyebilirim. Daha çok küçükken, 5 yaşındayken, 4 yaşındayken annem bana Kerem ile Aslı öyküsünü bütünüyle manzum yerleri de dahil oturup okurdu. Hatta bazen gönlümü almak için, bazen bir bardak süt içirmek için. Çok inatçıydım. Eşikte oturur, elinde bir çay bardağında süt, bütün Kerem ile Aslı'yı okur. Çömelmiştir, ben yine istemem. Bu sefer bir tane tokat atar ve giderdi. Ama annemin onu okuma tutkusu işte, ateş Kerem, tutuş Kerem, yan Kerem hep ondan kalmıştır. Bende böyle bir şey uyanmıştır. İlk edebiyat sevincinde şöyle hissettim galiba. 2. sınıftayız, halamın oğlu var, birlikteyiz, tatil. Elimizde birer defter var. Bir şeyler yazalım dedik. Arkadaşlarla konuşma gibi bir şey falan. Bu bana büyük bir haz verdi. Bu haz herhalde yazar oluşumun başlangıcıdır. Yazdıklarımı hocalarıma hiç göstermedim. Aslında kimseye göstermedim. Siyasal bilgilerde gizlice şiir yazarken arkadaşlarım vardı dergilerde şiir yayımlayan. Onlara da göstermedim. Ama şair olarak anılırdım. Aslında hiç parmak da kaldırmadım sınıflarda. Lisedeki rahmetli edebiyat öğretmenimiz Ali Sedat Oksal'la bir anımız da vardır burada. Bir şey sorardı sınıfta, kimse bilmezdi. Hiç kimse parmak kaldırmazdı. Elini uzatır, orada biri parmak kaldırıyor gibi derdi, beni gösterirdi. Ben de kalkıp söylerdim. Edebiyattan, Türkçeden hemen her zaman en yüksek numarayı aldım. Yani 10 aldım. Böyle çelişik numaralar aldığım dersler vardı. Söz gelimi fizikten de hep en iyi numaraları aldım. Ama kimyadan iyi değildim. Matematik şöyleydi. Hiç çalışmazdım. Çalışmazdım ama o baştaki hızım devam ettiği için ve biliyorum diye beni tahtaya kaldırmadıkları için bazı şeyleri de tahtaya kalkanlardan öğrendiğim gibi yazılılarda matematikten ortalama 7 alırdım. Çünkü çizimleri falan yapamazdım. Ev ödevlerini yapamazdım. Tarih dersim çok kuvvetliydi. Diyebilirim ki edebiyat kadar kuvvetliydi. Buna karşılık coğrafya dersim vasattı. Sporcuydum, futbolcuydum, jimnastikçiydim. Müzik dersim zayıftı. Resim dersim de iyi değildi. Yazı dersim çok iyiydi. Üniversitede de anayasa dersim çok iyiydi. Ama iyi not alamadım. Daha çok hukuk derslerim kuvvetliydi. Maliye ve iktisat derslerim o kadar iyi değildi. Ortaokulda 16 yaşındayken ben, okuma kitabı değişmişti. Güzel yazılar. Süleyman Şevket Tanla yazmış. Yeni edebiyat girmiş ilk kez. Ortaokula yeni edebiyat girmiş. O sırada 25 yaşında olan Necati Cumalı'nın şiirini ben 16 yaşımda ders kitabında okudum. Yani o kuşak 25 yaşında ders kitabına girebiliyordu. Ben bugün 58 yaşındayım, orta öğrenim ders kitaplarında yokum. Bir de ilkokulda bir ödülüm var. Bir Yavru Türk dergisi cildi kazandırmıştı bana. 3. sınıftaydık sanırım. Öğretmen Tavşanla Kaplumbağa öyküsünü anlattı bize. Dedi ki, gelecek ders bunu sizler yazın. Bu bir yarışmadır. Birinci gelene işte şunu vereceğim. Ertesi derste yazdık hepimiz, verdik. Ben kazanmışım. Tek farkla. Herkes şöyle yazmış. Bir tavşanla bir kaplumbağa arkadaş olmuşlardı. Ben şöyle demişim. Bir tavşanla bir kaplumbağa can ciğer arkadaş olmuşlardı. Ondan sonra uzun zaman tahrir ödevlerinde bu can ciğer lafını herkes kullanmaya başladı. Tatilinizi nasıl geçirdiniz diye bir ödev veriliyor mesela. Herkes şöyle başlıyor. Can ciğer bir arkadaşım vardı. Bu benim ilk ödülümdür. Aritmetik iyi, kuşlar pek iyi. Lacivert ipek helikopter. Pırasaya gözlük takın. Onun resmi çıkar ortaya. Sakın yanlış anlamayın. Çok sevimli bir adamdır. Çok şey bilir. Tam köşeyi dönerken karşılaştık. Az kalsın çarpışıyorduk. Gülümsedi. Hiç uğramıyorsun yahu dedi. Senin çocuk dergisinden ne haber? Yakında çıkıyor diye karşılık verdim. İlk yazıyı yazdın mı? Nasıl başlayacağımı bilemiyorum. Hadi hadi yazarsın. Yalnız şunu unutma. Çocuklar her şeyi anlar. Her şeyden söz edebilirsin onlara. Enflasyondan bile. Ama, aması yok bunun. Savaşlardan söz et. Dünyayı sarsan günlerden. Bak her ay ne kadar kitap çıkıyor. Şairler var, ressamlar, sonra uzay bilginleri, çevre kirlenmesi, İran'a ve Irak'a domates satıyormuşuz. Doğru, çocuklar da dünyanın bir parçası değil mi? Bu yıl ilkokula başlayan çocukların sayısı 1 milyona yaklaşıyormuş. Bilemedin, 2 milyona yaklaşıyor. Türkiye nüfusunun %60'ını 18 yaşından küçük yurttaşlar oluşturur. Ne demek bu bilir misin? Türkiye genç bir ülke demek. Evet, bilgiçlik taslayan şeyler yazma. Serüvenlerden, düşlerden de söz et. Söz gelimi lacivert ipek helikopterler uçsun yazılarında. Bilgi de ver. Yavru balinanın ağırlığını söyle bakalım. Doğduğu gün 6000 kilo, boyu da 6 metre. Karganın ötücü kuşlar familyasından olduğunu biliyor muydun? Hayır ama nasıl olur? Gak gak diye öter karga. Olsun, hem de o familyanın öz ötücü takımındandır. Hep bilgi mi vereceğim çocuklara? Yok canım, senin işin onlarda okuma tadı yaratmaya çalışmak. Haklısın. Daha neler var? Dede Korkut masalları, Hint kıyılarına daha kısa yoldan vardım derken, Amerika kıyılarına vuran Kristof Kolomb, bir de Kristof Kolomb'un yumurtası var. Dünyanın 7 harikası var. Ağrı Dağı'nda Nuh'un gemisini arayanlar var. Var oğlu var. Böylece ilk yazı ortaya çıktı. Ama hakkımı isterim. Daha çok ben konuştum çünkü. Yazı parasının 1/4'ünü veririm. Yok yok, yazının başlığını ben koyayım yeter. Ne olsun? Lacivert ipek helikopter. Böyle dedi ve uzaklaştı. Evet, çocuklar her şeyi anlar. Gökte lacivert ipek bir helikopter. Denizde bembeyaz bir gemi. Kuş kanadı, dağlar, ovalar. Behçet Necatigil. Ben, sen, o. Biz, siz, onlar. Behçet Necatigil hepimize anlattı. Ev orada duruyordu. Yanında başka evler vardı. Sokaklar akıp gidiyordu aralarından. Küçük bir kız gazete satıyordu. Bir kadın aynaya bakıyordu. Oradaydı bakkallar, çarşılar, parklar orada. Bir adam elinde fırça kapısını boyuyordu. Behçet Necatigil evine dönüyordu. Şurası yazlık sinemaydı eskiden. Şuradaki fotoğrafçının vitrininde herkesin yüzü vardı. Ama ne tuhaf, herkes ayrı yere bakıyordu. Durdu Behçet Necatigil, eliyle alnını sildi. "Üzgünüm," dedi. "Bir çalar saat almalıyım." O kadın yine aynaya baksın, adam yine kapıyı boyasın, küçük kız gazete satmasın. Bir çalar saatim olsun, saniyeler evin beş halini söylesin. Ev eve, evi evde evden. Dakikalar bizi göstersin. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. 6 kitap. Ne kitaplar var? Küçük Prens'i okudunuz mu? Küçük bir gezegeni vardır Küçük Prens'in. İşte uzayda bir gezegen. Ama nasıl küçük? El kadar bir yer. Küçük Prens de küçük elbet. Altın saçlı bir çocuk. Bir yanardağı, bir koyunu var, bir de çiçeği. Her sabah yanardağının lavlarını süpürüyor, koyununa ot veriyor, çiçeğini suluyor. Sonra bir gün aklına esiyor, uzayda yolculuğa çıkıyor. Ayrı ayrı gezegenlerde bir sürü adama rastlıyor. Kürklü, kırmızı giysili bir kral. Kendini beğenmiş bir adam. Utandığı için içen, içtiği için de utanan bir sarhoş. Sürekli olarak sayılarla uğraşan, para hesapları yapan bir iş adamı. Bir sokak feneri bekçisi. Bu arada Küçük Prens'in yolu dünyaya düşmez mi? Kırmızı balona ne dersiniz? Umarım okumuşsunuzdur o kitabı. Küçük Pascal'ın ve balonunun serüveni anlatılıyor. İyi bir balon, kırmızı balon. Sahibi nereye giderse o da oraya gidiyor. Baş öğretmen, otobüs biletçisi, sokak çocukları. Kimler yok ki kitapta? Aynı zamanda mert bir balon Pascal'ın balonu. Sokak çocukları Pascal'ı döverlerken onu yalnız bırakmıyor. Ama o, çocuklardan birinin attığı serseri bir taşla patlayıveriyor. Yani ölüyor. Daha sonra bir sürü balon geliyor. Alice'i tanıyor musunuz? Alice canım, hani harikalar ülkesine gitmişti. Tarla faresi neler anlatmıştı ona? Kupa kraliçesi ne biçim bir kraliçeydi? Alice, harikalar ülkesindeyi okuyacaksınız değil mi? Yoksa bozuşuruz ha. Bozuşuruz da ne olur demeyin. Sizin adınıza ben bir kez daha okurum o kitabı. Define adasında bir adam var. Eli kesik. O da çengel gibi demirden bir şey takmış koluna. Korkunç bir adam. Kimseye acımıyor. Şeyi de okuyun. Gülliver'in yolculuklarını. Cüceler ne yapmış? Devler nasıl yaratıklarmış? Ha, bir de Robinson var. Bindiği gemi batınca ıssız bir adaya düşüyor. Nasıl bir ada burası? Bir de keçi var. Ben o keçiyi çok sevdim. Nedenini sorarsanız bilmiyorum. Bunları söylüyorum ya. Aslında elinize ne geçerse onu okuyun. Ya bir şey geçmezse? O zaman da oturun, bana mektup yazın. Birinci ayrımın sonu, sayfa 30.